Ayrım 12, sayfa 99. Komşularının hoşnutsuzluğundan Genius'ın haberi bile yoktu. O hala şahane bir mutluluk içinde yüzüyordu. Yaşantısı da düşünceleri gibi asılsız, romantik ve entipüftendi. Güneşte oturup ayaklarını derenin suyuna sallandırmak yetiyordu ona. Sırtına giyecek doğru dürüst bir şeysi yoktu, evet. Ama doğru dürüst giyinerek gidecek yeri de yoktu ki. Komşular Genius'a neredeyse kin bağlamış olsalar bile küçük Robbie'ye yalnızca acıyorlardı. Kadınlar birbirlerine çocuğun böyle sefillik içinde büyütülmesinin ne acı bir şey olduğunu söylüyorlardı. Gel gelelim, çoğu iyi insanlar olduklarından Genius'ın işine burunlarını sokmaya hiç istemiyorlardı. Bayan Banks, hanımların kendinde toplandıkları bir gün, "Hele bir bekleyelim, okul çağına gelsin," dedi. Şu sırada istesek de hiçbir şey yapamayız. Bütün yetkiler o babası olacak adamın elinde. Hele bir 6 yaşına bassın. İl yasalarının da bir söyleyeceği olacaktır elbet. Siz benim dediğime bakın. Bayan Allen ciddi ciddi başını sallayarak gözlerini yumdu. Hep unuttuğumuz bir şey var. Robbie Maltby'nin olduğu kadar Mammy Cooker'ın da oğlu. Bence çok daha önce araya girmeliydik. Neyse. Okula başladığı zaman yavrucağızı ömründe görmediği, bilmediği şeyler veririz. Kadınlardan bir başkası, hiç değilse giydiririz onu, yarı çıplak dolaşmaktan kurtarırız, diye ekledi. Sanki vadi bir köşeye sinmiş, Robbie'nin okula başlayacağı günü bekliyordu. 6 yaşına bastığı yıl çocuk okula başlamayınca, öğretim kurulunun yazmanı olan John Whiteside, Genius Maltby'ye bir mektup yazdı. Genius mektubu okuyunca "Hiç düşünmemiştim," dedi. "Ama okula gitmen gerekiyor Robbie." "İstemiyorum," dedi Robbie. "Biliyorum. Senin gitmene benim de pek gönlüm yok. Ne yaparsın ki yasalara uymamız gerek. Yasaların kendilerini savunan bir kolları vardır ki adına ceza denir. Yasalara karşı gelmenin tadını, ceza yemenin acısına karşı tartmamız gerekiyor. Kartacalılar talihsizliği, kötü rastlantıları bile cezalandırırlardı. Bir general şansı kötü gidip savaşta yenilirse ölüm cezasına çarptırılırdı. Toplum günümüzdeki insanları da doğumları, ailelerinin durumları gibi kendi ellerinde olmayan nedenler yüzünden cezalandırıyor. Aşağı yukarı Kartaca'daki gibi. Bunu izleyen tartışma sırasında okuldan gelen mektup unutulup gitmişti. John Whiteside bir mektup daha yazdı. Kısa ve sert. Genius bunu alınca, "Ey Robbie, yol göründü gibime geliyor," dedi. "Biliyorsun, sana sürüyle yararlı bilgi verecekler." "Robbie, sen öğretsen olmaz mı?" diye yalvardı. "Öğretemem ki, öğretilecek şeyleri hep unuttum. Ama hiç gitmek istemiyorum ben, bilgi de istemiyorum. Biliyorum istemediğini ama başka çıkar yol da göremiyorum." Böylece sabahların birinde Robbie kös kös okul yolunu tuttu. Dizleriyle kıçı delik, eskilikten dökülen bir iş tulumu, yakası kopuk bir mavi gömlek giymişti. Hepsi bu. Gri gözlerinin üstüne dökülen uzun saçları, tayların kırkmalarını andırıyordu. Okulun bahçesinde çocuklar, onun çevresinde halkalandılar. Gözlerini hiç ses çıkarmadan ona diktiler. Maltbilerin yoksulluğuyla, Genius'ın tembelliğini hepsi duymuşlar, Robbie'ye kan kusturacakları dakikayı 4 gözle beklemişlerdi. Bekledikleri saat gelip çatmıştı işte. Çember çevirmiş duruyor ama çocuğa ses çıkarmadan öylece bakıyorlardı. İçlerinden biri çıkıp da "O giysileri nereden aldın?" diyemiyordu. "Şu saçlara bakın," diyen olmuyordu. Robbie'yi neden gagalayamadıklarını çocuklar da anlayamıyor, şaşıp kalıyorlardı. Robbie'ye gelince çevresindeki çemberi ciddi bakışlarla süzmekteydi. Korkmak aklının ucundan geçmiyordu. "Oyun oynamaz mısınız siz?" diye sordu sonunda. "Babam oyun oynayacaksınız," dediydi. O zaman yaygaralar içinde çember yarıldı. "Hiç oyun bilmiyormuş. Çelik çomak öğretelim ona. Yok, saklambaç. Durun durun, önce körebe öğretelim." Hiç oyun bilmiyormuş. Nedenini kendileri de kestirememekle birlikte hiç oyun bilmemek çocuklara saygın bir durum gibi gelmişti. Robbie'nin ince yüzü düşünceliydi. "Önce çelik çomağı deneyelim," diye kestirip attı. Yeni oyunları pek beceremiyordu ama Küçük öğretmenleri alaya almadılar onu. Tersine çelik çomağın nasıl tutulacağını öğretmek onuru kime verilecek diye aralarında kavgaya tutuştular. Çelik çomak oynamanın çeşitli yolları vardır. Ruby bir kıyıya çekilip bir süre baktı, dinledi. Sonra kendi hocasını kendisi seçti. Ruby damgasını okula o saat vurmuştu. Büyük çocuklar ona hiç yanaşmıyorlarsa da küçükler her şeyleriyle ona benzemeye çalışıyorlardı. Pantolonlarının dizlerini yırtıncaya dek. Güneşin altında sırtlarını bahçe duvarına dayayıp öğle yemeklerini yerlerken Ruby onlara babasını, Firavun incirlerini anlatıyordu. Çocuklar onu can kulağıyla dinliyor, kendi babalarının da öyle tatlı dilli, haylaz olmasına özeniyorlardı. Birçok cumartesi günleri çocuklardan kimileri ana babalarının sözlerini dinlemeyerek gizlice Maltby'lerin oraya sızar oldular. Genius her zamanki gibi dere boyundaki ağaç dalına çıkıyor, çocuklar da onun iki yanına dizileniyorlardı. Genius Define Adası'nı okuyordu onlara, Galya Savaşları'nı ya da Trafalgar Meydan Muharebesi'ni anlatıyordu. Göz açıp kapayana dek Ruby, babasının desteğiyle okul bahçesinin kralı olup çıkmıştı. Kendine yapışkan bir çömez tutmayışı, çocukların ona yakıştırma bir at takmayışları ve bütün kavgalarda Robin'in hakemlik etmesi bunun kanıtıdır. Robin'in konumu öylesine yüceydi ki hiç kimse onunla kavga etmeye kalkışmıyordu bile. Okuldaki küçüklerin önderi durumunda olduğunu Ruby yavaş yavaş algıladı. Kendine güvenen, olgun huyları yüzünden bir önder arandığında arkadaşları hemen ondan yana dönüyorlardı. Çok geçmeden hangi oyunun oynanacağını onun sesi karar verir oldu. Beyzbolda o hakemlik ediyordu çünkü başka hangi çocuk bir karar verse kargaşalık çıkıyor, ortalık ana baba gününe dönüyordu. Gerçi Ruby oyunları henüz acemice oynuyordu ama kural ve ahlak sorunlarının çözümlenmesi için her zaman ona başvuruyorlardı. Genius ve Jacob'la yaptığı uzun bir tartışma sonucunda Ruby iyi oyun icat etti. Bunlar çocuklar arasında son derece tutuldu. Bir tanesi hırsız polis oyununun yöresel bir yorumu sayabileceğimiz Sinsi Coyote oyunu, öbürü de koşmacanın daha bir yüceltilmişi olan kırık bacak oyunuydu. Bu iki oyunun kurallarını Ruby kendi isteğince saptadı. Ruby, Miss Morgan'ın da ilgisini uyandırmıştı. Çünkü bahçedeki kadar sınıfta da şaşırtıcı bir çocuktu. Okuması son derece düzgündü. Konuşurken yetişkinlerin kullandığı sözcükleri kullanıyordu. Gel gelelim yazması yoktu. En büyüğüne değin bütün sayıları biliyordu da en basit bir aritmetik işlemini yapmaktan kaçınıyordu. Yazı yazmasını bin güçlükle öğrendi. Kağıdın üzerine çılgınca yalpalayıp dalgalanan harfler çiziyordu. Miss Morgan ona, ''Tek bir tümceyi ele al, iyice belleyene dek üst üste yaz.'' diye akıl öğretti. ''Her harfi iyicene dikkatli çiz.'' Ruby, sevdiği bir tümce bulabilmek için kafasını yokladı. Sonunda, ''Bu dünyada ben bu kadarını yapamam.'' diyebileceğimiz hiçbir gaddarlık yoktur.'' diye yazdı. Gaddarlık sözcüğüne bayılıyordu. Tümceyi derinleştiren, çın çın öttüren bir sözcük. Salt tınlamalarının gücüyle yer altındaki ifritleri deliğinden çıkartabilecek sözcükler varsa, gaddarlık da bunlardan biri olsa gerekti. Ruby tümceyi, en büyük özeni, gaddarlık sözcüğünün çizilmesinde göstererek üst üste yazdı, yazdı. Bir saatin sonunda Miss Morgan, onun yaptıklarına bakmaya geldi. ''Aa, bunu da nereden duydun Robert?'' ''Stevenson'ın bir sözüdür öğretmenim.'' Babam Stevenson'ı hemen hemen ezbere bilir. Genius'ı yerin dibine batıran laflar elbette Miss Morgan'ın da kulağına çalınmıştı. Genç kadın gene de Genius'ı uzaktan uzağa beğenmişti. O günden sonra Genius'la tanışmak için can atmaya başladı. Bu arada okul bahçesindeki oyunların da tadı kaçmıştı. Ruby bir sabah okula gitmezden önce bu konuda Genius'a yakındı. Genius sakalını kaşıyarak düşündü. ''Casusçuluk iyi oyundur.'' dedi sonunda. Hatırlıyorum, ben pek severdim bu oyunu. Casus olup da kimi gözetleyeceğiz peki? Oo, kimi olursa ne çıkar? Biz İtalyanları gözetlerdik. Ruby heyecanla okula koştu. O gün öğleden sonra okul sözlüğüne uzun uzun danışarak BASSFEAJ örgütünü kurdu. Her zaman fısıldanarak anılan bir simge, Japonlara karşı casusluk gizli servisi gençlik kolu gibi bir takım sözcüklerin baş harflerinden oluşmuştu. Başka hiçbir şey olmasa bile tunturaklı adı yüzünden bu örgüt çocuklar arasında hatırı sayılır bir güç olup çıktı. Robbie çocukları birer birer okul bahçesindeki söğüt ağacının altındaki loş yeşil gölgeliğe götürdü. Orada onlara Mason localarına yaraşacak keskinlikte bir gizlilik yemini ettirdi. Sonradan hepsini bir araya toplayarak günün birinde Japonya ile savaşılmanın kaçınılmaz olduğunu anlattı. ''Hazırlıklı olmak boynumuzun borcudur.'' dedi. ''Bu iğrenç ırkın iğrenç işleri konusunda ne kadar çok bilgi edinebilirsek, savaş patladığı zaman yurdumuz hesabına o kadar iyi casusluk edip bilgi verebiliriz.'' Casus adayları bu şahane demeç karşısında su gibi eridiler. Bu tür sözler gerektiren durumun ciddiliği karşısında dilleri tutulmuştu. Casusluk şimdi artık okulun görevi olduğundan 3. sınıftaki küçük Takashi Kato o günden sonra bir an bile rahat bir soluk alamaz oldu. Takashi sınıfta el kaldırmaya görsün. Robbie hemen gençlik kolundan birine anlamlı bir bakış fırlatıyor. O saat havaya bir ikinci el kalkıyordu. Okul dönüşü Takashi eve dönerken en azından 5 çocuk yol kıyısındaki çalıların arasından onu izliyorlardı. Ne var ki sonunda küçük Takashi'nin babası Bay Kato bir gece pencereden içeri bakan beyaz bir surat görünce karanlığa bir el ateş etti. Robbie gençlik kolunu istemeyerek toplantıya çağırdı ve onlara casusluğun gün bitiminde sona ermesi gerektiğini anlattı. ''Düşmanlar geceleyin önemli bir şey yapmazlar, nasılsa.'' diyordu. Gerçeğe bakarsanız kendisine uygulanan casusluğun Takashi'ye zararı dokunmadı. Gençlik kolundakiler gözetlemek zorunda olduklarından onu yanlarına almadan hiçbir yere gidemiyorlardı. Takashi artık her gezintiye çağrılır olmuştu. Çünkü casusların hiçbiri gezintiden geri kalıp onu gözetleme görevini üstlenmiyordu. Nasılsa onların varlığını keşfetmiş olan Takashi, gençlik koluna girmek için başvurduğu zaman örgüte öldürücü darbe indirdi. Robbie tatlılıkla, ''Seni aramıza nasıl alabileceğimizi bilemiyorum.'' diye açıklama yaptı. ''Çünkü sen bir Japonsun. Biz de Japonlara diş biliyoruz.'' Takashi ağlamaklı durumdaydı. ''Ben de sizler gibi bu ülkede doğmadım mı?'' diye bağırdı. ''Sizler gibi has Amerikalı sayılmaz mıyım?'' Robbie kafasını sıkı çalıştırdı. Takashi'ye kötülük etmek istemiyordu. Derken yüzü güldü. ''Bana bak, Japonca bilir misin sen?'' ''Evet, iyi bilirim.'' ''Peki öyleyse bizim çevirmenimiz olur, şifreleri çözersin.'' Takashi'nin kıvançtan ağzı kulaklarına varmıştı. ''Çözerim ya!'' diye coştu. ''Çocuklar be, isterseniz babamı gözetleyelim.'' Gel gör ki bu işin tadı kaçmıştı bir kez. Gözetlenecek bir Bay Kato kalmıştı. Bay Kato da çıt çıksa tüfeğine sarılıyordu. Güz geldi, geleneksel şükran günü kutlandı. Geçti. Bu süre içinde Robbie'nin çocuklar üstündeki etkisini çocukların söz dağarcığının kabarmasıyla ölçebilirdiniz. Bir de ayakkabı ve doğru dürüst giysiler giymek konusunda gösterdikleri belirli dirençle. Gerçi kendisi işin ayırdığında değildi ama Robbie bir akım yaratmıştı okulda. Belki yeni değildi bu akım, gene de eskisine oranla daha pekişmişti. Giyinip kuşanmak erkekliğe sığmayan bir şeydi. Bundan bile öte giyinip kuşanmak Robbie'yi hor görmek sayılıyordu. Bir cuma gününün öğleden sonrasında Robbie 14 pusula yazdı. Sonra bunları gizlice bahçedeki 14 oğlan çocuğuna geçirdi. Bütün pusulalar birbirinin aynıydı ve şöyle yazıyordu. Yarın sabah saat 10'da bir sürü kızıl derili USA başkanını bizim orada yakalayacaklar. Gizlice bizim aşağı tarlaya gelip tilki gibi havlayın. Ben gelip sizi alacağım. Zavallı başkanı hep birlikte kurtaracağız. Miss Morgan aylardır gidip Genius Maltby'yi görmeyi tasarlamaktaydı. Onun üstüne söylenenlerden sonra çocuğunu tanımak da öğretmenin ilgisini iyice depreştirmişti. Arada bir sınıfta çocuklardan birinin ortaya afallatıcı bir bilgi kırıntısı attığı oluyordu. Örneğin, man kafalılığıyla ünlü olan bir çocuk bir gün pat diye ''Hengist ile Horsa Britanya'yı işgal ettiler.'' demişti. Yapılan baskı üzerine bunu Genius Maltby'den öğrendiğini ama her nedense gizli tutması gerektiğini ağzından kaçırmıştı. Hele o eski keçi öyküsü öğretmeni öyle bir güldürmüştü ki genç kadın oturmuş bunu bir kısa öykü olarak kaleme almıştı. Ama öyküsünü hiçbir dergiye satamamıştı. Kendi kendine bugünlerden bir gün Mahbilerin çiftliğine gideceğini söyleyip duruyordu. Ocak ayında bir cumartesi sabahı uyanınca havanın kırağıyla çıtır çıtır güneşin parıl parıl olduğunu gördü. Kahvaltıdan sonra çubuklu kadife eteğiyle yürüyüş çizmelerini giyerek dışarı çıktı. Bahçede çiftlik köpeklerini kandırıp yanına almaya çalıştı. Ama onlar kuyruklarını pat pat yere vurdular. Sonra güneş ışığında yeniden uyuyup kaldılar. Maltbiler'in çiftliği 3 kilometre ötede Gato Amarillo adındaki küçük bir kanyondaydı. Yol boyunca ufak bir dere akıyor, akça ağaçların altından eğrelti otlarının keskin kokulu mızrakları yükseliyordu. Kanyonda hava soğuk çanaydı çünkü güneş dik yamacın tepesini henüz aşamamıştı. Miss Morgan yolda yürürken bir ara önü sıra giden ayak ve konuşma sesleri duyar gibi olduysa da dönemeci hızla döndüğü zaman hiç kimseyi göremedi. Gene de yolun iki kıyısındaki fundalıklar kıpırdaşıp duruyorlardı. Ayrım 12 sonu, sayfa 107. Bu bölümde geçen yabancı sözcükler. Mammy Quaker. M-A-M-I-E-Q-U-A-K-E-R. Takashi Kato. T-A-K-A-Ş-İ-K-A-T-O. Hengist. H-E-N-G-E-S-T. Horsa. H-O-R-S-A. Britannia. B-R-I-T-A-N-Y-A. USA. U-S-A. Gato Amarillo. G-A-T-O. A-M-A-R-I-L-L-O.